sen olsaydın.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle yine sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, 3 Aralık Dünya Özürlüler Engelliler Günü vesilesiyle bu hafta istedik ki Sen Olsaydın programında ağır engelli ve ağır hasta olmaktan bahsedelim. Hatırlanacağı üzere daha önce Mayıs ayında yine Engelliler Haftası'nda engelli olmak konu başlıklı bir programımız olmuştu. Hakeza yine görme engelli olmayı başlı başına bir program olarak yine ele almıştık. Bunun dışında otistik olmak, progerya yani erken yaşlanma hastası olmak gibi yine engellilik kapsamına giren özel durumları ele aldığımız programlarımız olmuştu. Ancak bu haftaki program biraz daha farklı olacak. Bu hafta ağır engelli ve ağır hasta olmaktan bahsedeceğiz. Daha önce engelli olmak ya da hasta olmak konu başlıklı programlarımızda biz bu konuları daha genel hatlarıyla ele almıştık. Ancak bazen öyle durumlar olabiliyor ki kişi ağır engelli ya da çok ağır hasta olabiliyor. Yıllarca yataktan hiç kalkamayan, yatalak diye nitelendirilen insanlar olduğu gibi kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan, gününün ve hayatının her aşamasında en temel ihtiyaçları için bile başkalarına bağımlı olan ağır engelliler de var. İşte bugün biraz zor bir konu olmakla birlikte bu durumları ele alalım istedik. Yatalak olanlar, ağır engelli olanlar, birkaç engel türünü bir arada bulunduranlar, sürekli ve ilerleyen bir hastalığa muzdarip olanlar, şu an için tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa sahip olanlar. İşte tüm bu alt başlıkları biz bu hafta ağır engelli ve ağır hasta olmak konu başlığı altında topladık. Bakın biz günlük hayatta engelli derken daha çok gördüğü tedavi, aldığı eğitim ve rehabilitasyonla bir şekilde eğitim hayatının, çalışma hayatının ve günlük hayatın içerisinde yer alan, destekle ya da tamamen desteksiz olarak hem soyut hem de somut anlamda kendi ayakları üzerinde durabilen, sağlanan haklar ve sunulan imkanlarla kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilen kişilerden bahsediyoruz sanki daha ziyade engelli derken. Oysa bu bahsettiklerimiz aslında hafif engelli ya da orta derecede engelli kategorisini oluşturanlar. Bir de kendilerinden çok bahsedilmeyen, toplum içinde yeterince yer alamayan, örgün eğitim ve çalışma hayatı içinde yeterince var olamayan bir grup daha var ki o da ağır engelliler. Bu kategori içerisinde aslında yelpaze hayli geniş. Bakın yeme içme dışında neredeyse hiçbir yaşam belirtisi olmayan ve bir köşede sadece yatan, nefes alıp verenler olduğu gibi akli melekeleri, ruhi sezgileri yerinde olduğu halde vücutta hiçbir hareket yeteneğinin olmadığı ağır engelliler, ağır hastalar da var. Bazen de zihinsel engel, görme engeli ya da işitme engelinin ayrı ayrı ya da birlikte bu tabloya eşlik ettiği durumlarda olabiliyor. Öyle anneler var ki hiç büyümeyen bebeklerine yıllarca sabırla bakıyorlar. 20-30 yaşına geliyor çocukları, hala ne konuşabiliyor, ne görebiliyor, ne duyabiliyor ama bir nefes alıp veriyor, verilirse yiyip içiyor. Hatta çoğu zaman biberonla sıvı beslenme 30 yaşlarında hatta daha artan yaşlarda bile devam edebiliyor. Bununla birlikte alt değiştirilmeye devam ediyor. Bakın düşünebiliyor musunuz ne kadar zor bir imtihan. Hele ki hani sıradan bir annenin bile Çocuğum 2-3 yaşına bir gelsin ya da 4-5 yaşını bir atlatayım, biraz rahatlarım, bugünleri bir şekilde atlatmış oluruz dediğini düşünürsek, bedenen büyüyen, kilo alan ama ömür boyu bir bebek ilgisine ve bakımına muhtaç bir ağır engellinin annesi olmak ya da daha geniş çerçeveden bakarsak, böylesi bir engellinin ya da hastanın ailesi olmak ne kadar sabır ve güç isteyen bir iş. Dünyaya geldiği andan ya da çok küçük yaşlardan itibaren böylesi ağır şartlarla hastalığı ya da engelliliği yaşayanlar olduğu gibi, bazen de öyle oluyor ki hayatın ilerleyen evrelerinde bir kaza neticesinde ya da yine bir hastalık sebebiyle kişi yatağa bağımlı kalabiliyor. Duyu ya da organ kaybı yaşayabilen ağır engelliler hastalarda yine söz konusu. Ayrıca MS, ALS gibi bazı hastalıklar var ki sürekli ilerleyen bu hastalıklarla kişi her geçen gün daha önce yapabildiği bir hareketini, bir eylemi, bir özelliğini ya da bir duyusunu kaybedebiliyor. İşte böylesi sürekli ilerleyen ve sonucunun da ne olacağı kestirilemeyen ve günümüz şartlarıyla da tedavisinin çok net ve kesin olmadığı bazı hastalıklar var ki kişiyi de ailesini de derinden sarsabiliyor. Gerçekten böylesi bir belirsizlik çok zor ve yine sahip olduklarını sürekli kaybetme korkusu da çok zor. Kişinin hayatında birden her şey değişiveriyor. Kişi sağlığını kaybedince belki işini de bırakmak zorunda kalıyor. Tedavi masrafları eklenince maddi sıkıntılar da bu tabloya eşlik edebiliyor. Kişi evliyse belki bazen eşi onu terk edebiliyor. Yaşanan zorluklar sebebiyle kişinin yaşam tarzı, hatta kişiliği, tavırları bile büsbütün değişebiliyor. Hoş, her zaman böyle olacak diye bir kaide yok. Bazen de kişinin ailesi ve çevresi, eşi, dostu güçlükler karşısında daha da kenetlenebiliyor, yanında olabiliyor. Aynı şekilde çoğu insan bu yaşadıklarına bir anlam veremez ve isyan ederken, öyle durumlar oluyor ki nadir de olsa, bazıları yine her şeye olumlu bir açıdan bakabilecek güce sahip olabiliyor. Velhasıl eşlerin, anne babaların, ailelerin tepkileri kadar bizzat bu ağır hastalığı ya da engelliliği yaşayan kişinin de tepkileri değişken olabiliyor. Aslında kabul etmek gerekir ki hele ki hayatın ilerleyen herhangi bir evresinde birden böylesi bir durumu yaşamak kabullenilmesi zor ve zaman isteyen bir süreç. Hakeza doğduğu andan ya da çok küçük yaştan itibaren böylesi durumu yıllarca yaşıyor olmak da yine çok çok sabır isteyen bir husus. Hani bir söz vardır, denir ya, bakana da zor, çekene de diye. Aynen öyle. Hatta bakan kişi belki en yakını, en sevdiği olarak annesi, babası, eşi, kardeşi olarak, bazen öyle olur ki elinden hiçbir şey gelmediği, hiçbir şey yapamadığı için kendisini daha da çaresiz hissediyor olabilir. Bakın, günümüzde teknolojik imkanlar, sağlık alanındaki gelişmeler, yasal olarak tanınan hak ve kolaylıklar nihayetinde bir noktaya kadar ağır engelli ya da ağır hastaya sağlık, bakım, konfor, rahatlık, imkan ve kolaylık sağlayabiliyor. Ancak tıbbın karşısında çaresiz kaldığı nice ağır hastalıklar var. İşte böylesi durumlarda engelliye bağlanan aylık hakkı, ulaşımda indirim hakkı, işe girmede engelli kotası ve teşviği gibi hak ve kolaylıklar, yatağında hareketsiz yatan ağır engelli ya da ağır hasta için çoğu zaman aslında çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Dolayısıyla her engeli ve her hastalığı kendine özel değerlendirmek lazım. İşte bakın, bu noktadan hareketle her bireyin durumu kadar ihtiyacı da farklı olacaktır. Örneğin yatalak bir hastayı düşünün. Bu hastanın sürekli yatmaktan vücudunda yara oluşmaması için havalı yatak diye tabir edilen bir yatağa ihtiyacı var, değil mi? Duyularına hareket emri veremeyen, lakin belki de bir dahi olan ama kişisel ihtiyaçlarını dahi karşılayamayan bir ağır engellinin de ekonomik olarak desteklenmesine, ailesi yoksa ya da bakacak durumda değilse bakımının sağlanmasına ve ünlü fizikçi Stephen Hawking gibi belki kullanacağı teknolojik bir takım alet ve cihazlara ihtiyacı olacak. Ağır engelli ya da ağır hastanın yine sürekli kullandığı ilaçları varsa, bu ilaçların karşılanması için yaşamını ve bakımını kolaylaştıracak başka cihazlara ihtiyacı varsa, yine onların temini için de desteğe ihtiyacı var. Yazıyı ya da görüntüyü sese, sesi yazıya dönüştüren cihaz ve programların yanı sıra, komutla harekete geçen ve hatta düşünceyi harekete dönüştüren teknolojik sistemlerden de bugün zaman zaman bahsedilmekte. Tüm bunların ağır hasta ve engellilerin ve yakınlarının hayatlarını ne kadar kolaylaştıracağı aşikar. Üzerinde çok uzun uzadıya söz söylemeye gerek yok sanırım. Evet, işin teknolojik ve fiziki boyutu bir noktaya kadar belki iş görüyor ama sonrasında işte bir takım manevi değerlerin de devreye girmesi gerekiyor. Çünkü işin bir de manevi boyutu var. Ağır engelli ve ağır hastanın zihin dünyasında yaşadığı belirsizlik ve çıkmazlar, bununla birlikte ruhunda yaşadığı fırtına ve gelgitler aslında onun için manevi yaklaşım ve telkinleri de gerekli kılıyor. Bu hastalık ne olacak? Benim sonum ne olacak? Bu durum nereye doğru gidecek? Nasıl bir hayat beni bekliyor? Tedavisi mümkün mü değil mi gibi o kadar çok soru var ki insanın zihnini meşgul eden. Ancak sorular kolay kolay cevaplanamıyor. İşte o belirsizlik ve sürekli geriye gidiş hissi hastayı ve yakınlarını tüketmeye başlıyor. İşte bu durumlarda bakın demin de dediğimiz gibi işin manevi boyutunun, manevi yaklaşım ve telkinlerin devreye girmesi lazım. Daha önce Dünya Hali programında hastalıklar ve sabır konusunda bu konuyu geniş bir şekilde ele almıştık arzu eden dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu internet sitesinde sayfanın hemen üzerinden podcastlerden program isimleriyle ve konu başlıklarıyla ilgili programlara gerek Dünya Hali için ve gerekse Sen Olsaydın programı için ulaşabilirler. Bunu da yeri gelmişken hatırlatmış olalım tekrar. Bakın hastalıklar zor evet ancak sabredildiği takdirde mükafatı çok büyük olan durumlar. Tabii ki hastalık istenmez. Dualarımızda ne isteriz? Sağlık, sıhhat, esenlik, afiyet isteriz. Bunları temenni ederiz birbirimiz için, sevdiklerimiz için, hatta tüm insanlık için değil mi? Ama bir şekilde o hastalık başa gelmişse de layıkıyla sabredebilmek için ve şifası için dua ederiz. Konuyla ilgili hadis-i şeriflere baktığımızda başa gelen her hastalık, sıkıntı, meşakkat, hatta bakın ayağa batan diken acısı bile Allah'ın bu sebeple o kişinin günahlarını affetmesi için bir vesile olarak bildiriliyor hadis-i şerifte. Ve yine benzeri bir hadiste hastalıkların kişinin günahlarının tıpkı ağaç yapraklarının dökülmesi gibi günahlarından kurtuluşuna vesile olduğu da ifade edilmekte. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurmuş, iyileşmiş hasta bütün parlaklığıyla tertemiz olarak gökten düşen dolu gibidir. Ve yine hastanın duasının reddolunmayacağı, kabul edileceği rivayet edilen dualar arasında olduğunu biliyoruz. İşte tüm bunlardan hareketle en zor şartlarda bile kişinin hastalıklara, sıkıntılara sabır göstermesi, isyan etmemesi, duaya ve yaradana sığınması ve dezavantaj gibi görünen bu durumu vesile edip bir dua haline çevirmesi İslam inancına göre o kişinin hem ahirette sevap ve mükafatını artıracak hem de bu dünya dertleriyle baş etmesini kolaylaştıracaktır. Bakın ölüm de temenni edilmez, istenmez en zor durumlarda, en başa çıkılmaz hastalıklarda bile aslında. Hatta Hazreti Peygamber'e sorulmuş bu konu ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle tavsiye buyurmuşlar. Ya Rabbi benim için yaşamam hayırlı ise yaşamamı, ölmem hayırlı ise ölümün hayırlısını nasip et diye dua etmemizi buyurmuş. Hastaya bakmak, onun duasını almak, bir kişinin ihtiyacını karşılamak da yine hasta ve ağır engelli yakınları açısından düşünüldüğünde sevap ve mükafatı bol bir iştir. İşte tüm bunlar tıbbi yaklaşım, hukuki yaklaşım, psikososyal yaklaşım, tüm bunlara bir de az önce kısaca bahsetmeye çalıştığımız dini ve manevi yaklaşımı eklemek lazım ki işte bu dört unsur bir araya geldiğinde ağır engelli ya da hastalar için çizilecek çerçevenin o dört ayağı bir araya gelmiş olsun. Güzel bir eser arası verelim. Barış Manço, benden öte, benden ziyade diyecek. Sabret gönül sabret, sakın isyan etme. Bir gün elbet bitecek bu çile. Orada öyle bir isim var ki, kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın. O senden öte, benden ziyade. Barış Manço, benden öte, benden ziyade ile karşımızda.
Demir kapı yine kapandı ağır ağır üzerime. Kelepçeler yine vuruldu kilit kilit yüreğime. Derin derin soluyorum seni gecelerce. Duvarlara kazıdım ismini her köşeye. Dudakların şeker gibiydi, baldan öte, baldan ziyade. Pembe pembe yanakların gülden öte, gülden ziyade. Sabret, gönül sabret, sakın isyan etme. Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme. Dört kitaptan başlayalım, istersen gel söze. Orada öyle bir isim var ki, kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın. O senden öte, benden ziyade. Bir sabah elbet güneşte doğacak penceremde. Ama bil ki ateşin hala yanacak yüreğimde. Gözyaşlarım akıp gidecek selden öte, selden ziyade. Bir canım var vereceğim maldan öte, maldan ziyade. Sabret, gönül sabret, sakın isyan etme. Bir gün elbet bitecek bu çile, isyan etme. Dört kitaptan başlayalım, istersen gel söze. Orada öyle bir isim var ki, kuldan öte, kuldan ziyade. Onu düşün, ona sığın. O senden öte, benden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, senden öte, senden ziyade.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla birlikteliğimiz güzel bir eserin ardından devam ediyor. Bir ben var ki benim içimde, benden öte, benden ziyade. Bir sen var ki senin içinde, o senden öte, senden ziyade dedi Barış Manço o güzel eserinin içinde. Evet, bugün hasta, ağır hasta ve ağır engelli olmaktan bahsediyoruz Sen Olsaydın programı içerisinde. Ağır engelli ve ağır hastaya bakan kişinin de bedenen, ruhen ve zihnen yorulup tükendiği göz önünde bulundurulursa, onun da aslında fazlasıyla manevi telkin ve desteğe ihtiyacı vardır. Bugün ABD'de ve Avrupa devletlerinin pek çoğunda hastanelerde manevi telkin veren din adamları bulunmakta, hatta gerektiğinde evlerinde kendilerine ulaşılmaktadır. Şimdi şöyle bir düşünün, yıllar yıllar olmuş ki yataktan hiç doğrulup kalkamamışsınız. Bir kaza ya da hastalık sizin için bir milat olmuş, onun öncesi ve sonrası olmak üzere hayatınız keskin bir çizgiyle iki farklı yaşanmışlık taşımış. Veya dünyaya gelen çocuğunuz her geçen yılla bedenen büyümüş ancak sahip olduğu hastalık sebebiyle tıpkı bir küçük bebek misali hep sizin bakım ve ilginize muhtaç kalmış. Tabii tüm bunlar dile kolay. Anlatırken bile aslında genellediğimiz, belki yeterince derinine inemediğimiz, inmekte zorlandığımız konular bunlar. Ancak yaşayan ve yakınları daha iyi bilir belki bu konuları. Ama biz elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce anlatmaya, aktarmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Yıllarca evden çıkamamak nasıl bir şey acaba? Yatalak olarak yatakta bir ömür geçirmek zorunda kalmak, ağır engelli olarak hep başkalarının desteğiyle yaşamak, belki makineye, cihazlara bağlı olarak nefes alıp verebilmek, işte tüm bunlar hayatın o çetin imtihanları arasında. Tüm bu saydıklarımız içerisinde çeşit çeşit insan hikayeleri var. Konuşup kendi derdini ifade edebilen var, edemeyen var. Ellerini kullanıp kendi yemeğini yiyebilip suyunu içebilen var, bunları yapamayan var. Tuvalet ihtiyacını kendi karşılayabilen var, karşılayamayan var. Öyle ki kendisine bakan kişiye yük olmamak ve tuvalet ihtiyacını azaltmak için az yiyip içmeye gayret eden, en yakınları da olsa kendisine bakanlara yük olduğunu düşünüp üzülen nice gönlü güzel insan var. Yıllar öncesinde çocukluğunda yatalak bir teyze vardı mahallemizde. Kızıyla birlikte, onun ailesiyle birlikte yaşardı ve çok üzülürdü. Hep benimle ilgilendiğiniz için hayattan geri kalıyorsunuz, bir şeye katılamıyorsunuz diye. Bir gün ailece pikniğe gittiklerini duydum. Nasıl bir halde altında lazımlığıyla sabahtan akşama onların geri dönüşünü beklemişti. Evet, bu durumu kendisi istemişti ve mutlu olmuştu. Çünkü onların dışarı çıkması, 40 yılda bir de olsa sabahtan akşama ondan uzak bir vakit geçirmeleri, bu esnada belki biraz kafa dağıtmaları onu rahatlatmıştı aslında, ama onun açısından bakıldığında maddi manevi, fiziken de, ruhen de, zihnen de ne kadar zor bir durum. Aslında somutlaştırmakta zorlandığımız bu konuya dair en çarpıcı örnekleri ağır engelliliğe dair çeşitli konuları ele alan filmlerde görmek mümkün. Örneğin Dünya Hali programında da sıkça üzerinde durduğumuz Sol Ayağım kitabı bir otobiyografi ve bundan esinlenerek hazırlanmış bir sinema filmiydi. Christy Brown Sol Ayağım'da bir ağır engelli miydi? Evet, ağır engelliydi çünkü beyin felçli olarak dünyaya gelmişti ve sadece ve sadece sol ayağını kullanabiliyordu ama pek çok şeyi sol ayağıyla başarmıştı. Yine Dalgıç ve Kelebek isimli sinema filmi. Orada da Jean-Dominique Bobby'yi görüyoruz. 43 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucunda felç olmuş, bütün yetilerini kaybetmişti ve yine tek bir istisnası vardı bunun, sol göz kapağı. Sol göz kapağını kırparak, her bir kırpışla bir harfe işaret ederek bir kitap yazdırmıştı Jean-Dominique Bobby. Ve yine İçimdeki Deniz isimli sinema filmi. Bu kez de Ramon San Pedro'nun geçirdiği bir kaza sonucu, onun yatakta geçirdiği 30 yılın hikayesi anlatılıyordu. Yattığı yataktan görebildiği pencerenin ardındaki denizi ve yaşamı anlatan bir filmdi. Bunun gibi daha pek çok örnek var sinemalardan ve gerçek hayattan. Bunlardan biri de Stephen Hawking, boynundan aşağısı felçli ünlü fizikçi. Yardımcıları ve etrafını saran teknolojik donanımlarla yıllarca çalışmalarına devam etmiş. Hatta 1985'ten sonra da sesini yitirmiş olduğundan yazıları sese dönüştüren bilgisayarı ve ağzındaki klavyeye dokunan aparatıyla insanlarla bu şekilde iletişim kurabilmişti. İşte gerekli teknik donanım ve imkanlar sağlandığında aslında ağır engellilerin bile ilgi duydukları alanda başarı sağlayabilecekleri bu gibi örneklerle çok daha iyi anlaşılıyor. Ağır hasta ve engellilerden bahsedildiğinde gündeme gelen bir husus daha var ki o da ötenazi. Yani artık tıbbın yapabileceği bir şey kalmadığı, özellikle yoğun acı ve ağrılar yaşayan ağır hasta ve engellilerin kendilerinin ölümü talep etmesi durumu. Ancak bu konuda hukuki, yasal, ahlaki, vicdani ve dini hususlar devreye girmekte. Kişinin kendisine verilmiş olan bu hayatı şartlar ne olursa olsun sona erdirme, bitirme hakkı olabilir mi? Bu önemli bir soru. Yıllarca komada kalıp hayata dönenler olduğunu biliyoruz. Hakeza bugün tedavisi olmayan durumlar için yarın ne olacağını kimse bilemez. Bunlar da işin diğer boyutları. Kişinin kendi isteğiyle gelmediği bu dünyadan yine kendi isteğiyle de olsa gidemeyeceği, bunun da aslında başkası eliyle intihar olacağı da ifade edilmekte. Zaten şu an Türkiye dahil pek çok ülkede ötenazi yasal değil. Bakın aslında iş bu noktada çaresizlik ve tükenmişlik boyutuna gelmeden ağır hasta ve engellinin her açıdan maddi manevi desteklenmesi ve bakımını sağlayan kişilerin de aynı şekilde moral ve motivasyonun sağlanması, ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Örneğin zaman zaman gündeme gelen evde eğitim, eve öğretmen yine ağır engellinin eğitimi için önemli bir çıkış yolu. Yine bakım aylığı, evde bakım desteği işin ekonomik sıkıntıları için önemli bir alternatif. Hakeza her yönden donanımlı, bilgili, tecrübeli, alanında uzman bakım elemanlarının yetiştirilmesi de yine önemli. Bakım evleri ise çok hassas bir konu, ancak liyakat, hassasiyet ve vicdani sorumluluğun gözetilmesi ve az önce bahsettiğimiz manevi yaklaşımların da değerlendirilmeye alınması koşuluyla bir alternatif olarak görülebilir bakım evleri de. Tüm bunlarla birlikte evden yatağından çıkamayan ağır engellilerin evde aldığı eğitimle ilgisi, kapasitesi ve isteği çerçevesinde evden yapabileceği işlerle istihdamı da önemli. Çünkü şu bir gerçek ki iş hayatında istihdam edilen engellilerin çoğu bugün hafif düzeyde engellilerden oluşuyor. Belki bir kısmı da orta derecede engelliler, ancak ağır engellilerin çok büyük bir kısmı iş hayatının dışında kalmakta. Evden bilgisayar ve internetle ya da telefon başında yapılabilecek işlerin yanı sıra yine evde engellinin ürettiği el ürünleri ve benzeri tasarımlarında değerlendirme ve pazarlaması yapılabilir ki böylesi bir durum o kişi için aslında en iyi rehabilitasyondur ve hayata bağlanması için önemli bir husustur. Programın sonuna geldiğimiz şu dakikalarda şöyle birkaç dakikalığını düşünün. Birkaç gün evde hasta kaldığınızı ve sürekli yatakta yattığınızı düşünün. İyileşince yatmaktan beliniz, sırtınız, boynunuz nasıl ağrır? Nasıl bir ruh hali içine girersiniz? Birinden bir şey istemek, ihtiyaçlarınızı başkalarının gidermeye çalışması sizde nasıl bir duygu hali oluşturur? İşte tüm bu soruların cevaplarını her birimiz kendi kendimize verelim. Böylesi bir örnekten yola çıkarak ağır engelli ya da ağır hasta olmak ya da onların bakımını sağlayan hasta yakını olmak nasıl bir şey? Belki bir nebze olsun anlayabilmek mümkün. Rabbim ağır ve sürekli ilerleyen bir hastalığa muzdarip olan bütün hastalarımıza ve yakınlarına sabır, metanet, güç, kuvvet ve tüm hastalarımıza da acil şifalar versin. Haftaya görüşmek, buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Sen olsaydın.